Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu akşam İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bekir Berat Özipek'le Kürt meselesinin başlangıcını, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikalini konuşacağız. Programda teknik yapımda Safa Kaya ve yapımcılar Hidayet Çelik ve Hıdır Doğangün bizlere yardımcı oluyorlar. Ve bendeniz Murat Yılmaz. Şimdi konumuza başlayalım. Malum Osmanlı İmparatorluğu klasik merkezi imparatorluklardan birisi. Evet. Ve 19. yüzyılda bir reforma, modernleşmeye çalışıyor. Bu reform ve modernleşmenin tabiatında da bir yandan anayasal bir devlet olmaya çalışma gayreti var. Bunun içinde haklar ve ödevler var vatandaşlara öngörülen. Ama evet, diğer taraftan da merkezi bir devletin inşa edilmesi gayreti var. Bu da beraberinde Osmanlı'nın klasik döneminden işte ya da Yavuz döneminde oluşmuş olan kimi hani adeta hani bir eyalet mantığıyla nispeten özerk diyebileceğimiz bölgelerin bu merkezi sisteme intikali demek ve bu da beraberinde bir takım reaksiyonlar uyandırıyor, evet, tepkiler uyandırıyor. Yani Bosna Hersek'te de, güneydeki Toroslar'da da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da. Üstelik hani bu reaksiyonları besleyecek işte misyonerlik çalışmaları ya da savaşlar, yabancı bir takım devletlerin baskıları, tahrikleri söz konusu. Ve aynı zamanda artık çağın önemli akımlarından birisi olan milliyetçiliğin katkısı var. Ve bu reaksiyonu artıran bir şey de reformların tam anlamıyla başarıya ulaşamaması. Yani o vaat evet, ettiği hak ve hürriyetlerin gerçekleşmemesi. Şimdi bu Osmanlı merkezileşme çabası İttihat ve Terakki eliyle yani 2. Dünya Savaşı, 2. Meşrutiyet'ten sonra aslında daha bir zemin kazanıyor. Bir yandan meşrutiyet ilan ediliyor. Yani yeniden hak ve hürriyet vaadi var. Diğer taraftan da o reformu hayata geçirmek için merkezileşme, bu sefer merkezileşmeyle beraber de bir tür ideolojik devlet anlayışıyla mütecanis bir vatandaş kitlesi oluşturma gayretleri iç içe geçiyor. Bu da beraberinde problemler meydana getiriyor. Kürt meselesi de bunun içerisinde, yani Kürt meselesi de bu istikamette şekillenmeye başlıyor. İkinci Meşrutiyet dönemi sonrası bu İttihat Terakki dönemiyle başlayalım isterseniz. Çünkü bu tablo Cumhuriyet'in başlangıcında Cumhuriyet'in devraldığı bir tablo olacak.
Evet, aslında belki sadece Türkiye ya da Osmanlı coğrafyası için değil, bütün bir Avrupa için de geçerli bir hikayeden söz ediyoruz. 19. yüzyıl merkeziyetçi ulus devletin çok bariz bir şekilde kendisini gösterdiği bir yüzyıl. Ve İspanya'da örneğin Bask meselesinin kaynağında sadece Franco dönemindeki inkar politikası değil, aynı zamanda belki ondan da önce 19. yüzyıl boyunca yaşanan ve yerel özellikleri ortadan kaldıran bir merkezileşmeye de bağlamak lazım. Ya da böyle açıklayanlar var. Ben bu açıklamaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de bir etnik meseleden söz ederken aslında ikisini bir arada belki vurgulamak lazım. Bir taraftan o bölge ya da o etnik kimliğin ağırlıklı olarak var olduğu bölge bir yandan merkezileştirilmeye çalışılıyor ve oradaki yerel olanın görünürlüğü giderilmeye, bazen de kazınmaya çalışılıyor. Bir taraftan da etnik kimliğe yönelik müdahaleler söz konusu oluyor.
Berat Hocam, bu aslında aynı zamanda hani modernliğin önünde bir engel olarak telakki ediliyor değil mi? Yani sadece modern devletin değil de modernliğin bizzat kendisinin de önünde bir engel,
evet,
olarak
en azından o modernleşme
ediliyor.
projesini, daha böyle Fransız tarzı bir modernleşme projesini yürütenler bunu böyle görüyorlar. Evet. Ama aslında öyle olması gerekmiyor. Çünkü modernleşme geleneksel kurum ve güçlerle birlikte yapıldığında belki çok daha başarılı olabilecek bir süreç aynı zamanda. Ama özellikle kıta Avrupa'sında Fransız geleneğinde ve onu tevarüs eden Osmanlı bürokratlarında da Osmanlı Cumhuriyet bürokratlarında da modernleşme geleneksel olanı karşısına alan ve ona rağmen gerçekleştirilecek bir süreç gibi algılandığından dolayı çatışma kaçınılmaz oluyor. Çünkü hiçbir insan, hiçbir kesim, hiçbir toplum kesimi kendisinin bir değişim ve dönüşüm projesinin tek yanlı nesnesi olmasını kabullenemez. Siz de etmezsiniz. Bunu kabul etmezsiniz. Dolayısıyla böyle bir problem var. Ama bundan ibaret değil. Ben hala böyle bir durumda dahi, yani 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında bir Kürt sorunundan, etnik bir sorun olarak Kürt sorunundan söz edemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu belli bir etnik kimliğe dayanmadığından dolayı ve 1876 Anayasası, Kanuni Esasesi bu konuda gerçekten bütünüyle kapsayıcı bir anayasayı ifade ettiğinden dolayı ve bu pratikte de böyle olduğundan dolayı, yani Kürtlere yönelik bir resmi ayrımcılık, şiddet söz konusu olmadığından dolayı bu anlamda etnik bir sorun olarak Kürt sorunundan söz etmenin erken olduğunu düşünüyorum.
Belki buna şunu da ilave etmek lazım. Osmanlı Devleti'nin meşruiyet prensipleri, hatta daha ötesine gidelim, ideolojisi de herhangi bir etnik gruba karşı olmakla tanımlanmadığı için bu manada bu manada bir etnik meseleyi doğuracak bir iklim yok, en azından Kürt meselesi üzerinden. Ama problemler var. O problemler de işte anayasal devlet olma, gerçek anlamda hak ve hürriyetlerin tesis edilmesi gibi problemler. Bu problemlerin içinde de bu tür coğrafyalarda, yani diyelim Kürtlerin meskun olduğu yerde ya da Boşnakların meskun olduğu yerde de buna benzer problemler yaşanıyor.
Evet, mesela şunu bir ayırmak lazım başlangıçta. Özellikle gayrimüslim vatandaşlar söz konusu olduğu zaman Osmanlı'da onların isyan etmesi için özellikle dinle etnisitenin içe geçtiğini, bir arada olduğunu dikkate alacak olursak, bazı alternatif ya da farklı gerekçelerden söz etmek mümkün. Ama özellikle Müslüman tebaa söz konusu olduğu zaman bu konuda daha farklı bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, isyanlar var ama Türkmen isyanları da var. O isyanlar etnik bir kimliğin reddedilmesi üzerine gelişmiş isyanlar değil. Örneğin bir paşanın daha önce kendisine verilmiş olan imtiyazının kaldırılması üzerine onun isyan etmesi, dağa çıkması ya da gerçekten de merkezi devletin orada bireysel bir haksızlığı gerçekleştirmesi.
Kötü idare.
Tabii, evet, idare, kötü idare, idaresizlik, çeşitli şekillerde adlandırabiliriz.
Adaletsizlik.
Üzerine, evet, bir kere bu çok... Belki en iyi kavramı olabilir. Adaletsizlikler üzerine, ama bu adaletsizlik de etnik bir adaletsizlik değil. Örneğin devletin yaptığı yanlış bir uygulamaya insanların kolektif olarak tepki göstermesi.
Nitekim hani vergi tahsilatında yaşanan problemler dolayısıyla 2. Meşrutiyet'ten önce de, yani Erzurum'da da Balkanlar'da da bu manada isyanlar çıkabiliyor.
Tabii. Türkmen isyanları da var. Daha önce klasik dönemde de isyanlar var. Bunlara etnik bir kimlik ya da karakter biçmek doğru değil. Bazıları, özellikle Kürt sorununun ne kadar acı ya da ne kadar trajik bir mesele olduğunu gösterebilmek bakımından, özellikle Kürt etnik kimliğinin çok belirgin olduğu bazı isimlerde bunu görebiliyoruz. Kürt sorununun tarihini çok eskilere götürme,
ne kadar eskiye götürürsek o kadar trajedi artar.
Evet, gibi bir yaklaşım tarzı var. Ama bu yaklaşım tarzı aslında sorunun anlaşılmasına yardımcı olmuyor. Çünkü çok eskiye götürdüğünüz zaman asıl problemin ya da asıl kopuşun, sorunun asıl başlangıcını oluşturan yanlışın tespit edilmesini de geciktirmiş ya da göz ardı etmiş oluyoruz.
Evet, bu muğlaklık beraberinde şunu da getiriyor aslında. Yani tarih bakımından çok eskiye götürmek diğer problemlerde de öyle. Mesela hani Ermeni meselesi etrafında da öyle. Bunu çok eskiye götürdüğünüzde yani o kadar zaman içerisinde Osmanlı coğrafyasında müşterek bir hayat yaşamış olan Ermenilerle diğer Müslümanların ya da diğer etnik gruptan insanların, işte hani sizin güzel bir çalışmanız vardı, ninelerimizin komşusu,
evet,
komşuları dediğiniz, ya da dedelerimizin ticaretteki ortakları,
evet,
müşterileri, ya da işte ne bileyim hani dükkan sahibi, esnafı vesaire. Bu müşterek tarihi görmemizi de engelleyen bir aslında optik oluşturuyor.
Tabii
Bu
tabii
da
yani
aslında müşterek
tarihi
yaşamaya
dondurmuş
zarar
oluyor.
veriyor.
Yani
Evet.
şöyle hakikatin tespitini de imkansız kılıyor. Çünkü aslında bugüne dair bir şablonun bütün bir geçmişi okumak için kullanılması gibi bir şey doğru değil. Yani insanlar, toplumlar değişiyor. Hiçbir toplum statik değil. Mesela Cumhuriyet tarihini ele alalım. Kaç farklı dönemden bahsediyoruz? Bir de 600 yıllık bir dönemden bahsettiğimizde, mesela Osmanlı döneminden, defalarca farklılaşmış, çok farklı dönemleri, ortamları arda arda yaşamış uzun bir tarihten bahsediyoruz. Ermenilerle Türklerin tarihi de bu anlamda son yüzyıldaki trajedilere bakarak anlaşılmaya çalışılırsa yanlış oluyor. Her şeyden önemlisi bilimsel bakımdan da doğru bir yaklaşım tarzı değil bu.
Evet, hal böyleyse o zaman biraz daha biz de tarihi yakın zamanlara taşıyalım ve
Evet, doğru. Sorunun belki daha başlangıcına doğru
evet,
gelmekte fayda var.
bu sorun nerede başladı, nasıl teşekkür etti, gelişti, bir soruna dönüştü. Sizin tasnifinizle ya da sizin tarih eşiğinizle başlayalım.
Evet, belki bunun için ilk yapılması gereken bu her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de var aslında, bir resmi tarihler var ve bunların oluşturduğu bir anlatı var. Belki bunu artık bir tarafa bırakarak hakikatle yüzleşmeye hazır olarak belki başlamakta fayda var. Kürt sorununun başlangıcı bir etnik sorun olarak, Kürt sorununun başlangıcı Kürtlerin etnik kültürel haklarının inkar edilmesi, Kürt kimliğinin yasaklanması ve Kürtlerin homojenleştirilmeye çalışılması ile olmuştur. Bu da Cumhuriyet'in hemen başlarında ve özellikle de Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında, ki beraberce verilmiş bir savaştı bu. Gerçekten de bütün farklı etnik grupların, farklı mezhep gruplarının, inanç gruplarının bir arada verdiği bir savaştı. Hemen sonrasında ülkenin dış sınırlarının güvenliği garanti altına alındıktan hemen sonra yapılan bir tercihle başlamıştır, öyle söyleyebiliriz. Lozan'a kadar aslında bu ülkenin, Türklerin, Kürtlerin ve burada yaşayan herkesin beraber eşit vatandaşlar olarak yönetebileceği bir ülke olduğu şeklinde açıklamalar ve bu yönde bir kanaat belirginleşmesi söz konusu olmuştur. Ama Lozan'ın hemen sonrasında işte bu ülkede yaşayan başka etnik grupların varlığı söz konusu değildir. Buradaki herkes Türktür ve dolayısıyla da Türk arsının, Türk kültürünün, Türk dilinin egemen kılınması gerekir. Başka milliyet iddiasında bulunmak yanlıştır ve buna izin verilmeyecektir şeklinde özetleyebileceğimiz bir resmi yaklaşımın egemen olmasıyla beraber ortaya çıkmış bir sorundur.
Şimdi aslında milli mücadele dönemi Osmanlı'dan intikal eden ve İttihat Terakki'de de biraz yani tecessüm etmiş olan o bürokratik zümrenin bir ölçüde hakimiyetini kaybettiği bir dönem.
Evet.
Dolayısıyla o hakimiyetini kaybettiği ölçüde de sizin ifade ettiğiniz çoğulculuğa, çeşitliliğe açık bir iklim oluşuyor. Fakat milli mücadele başarıya ulaştığı andan itibaren bu zümrenin, bürokratik zümrenin bir takım kurumların da tesis edilmesiyle beraber bu zaferi kendi güçlerini yeniden sistem içerisinde tahkim etmek için bir araca dönüştürdüklerini ve bu aracın içerisinde aynı zamanda sizin ifade ettiğiniz o ideolojik çerçevenin de olduğunu söyleyebiliriz
Tabii
belki.
aslında sadece Kürt meselesinin değil, bizim yaşadığımız pek çok özgürlük meselesinin, din ve vicdan özgürlüğü sorununun, Alevi sorununun, azınlıklar sorununun da başlangıcını belki bu değişimde, bu dönüşümde bulmak mümkün. Samet Ağoğlu çok güzel anlatır. Der ki o zamanlar bir arada olan eller, yani milli mücadelede birleşen eller yeniden ayrıldı. Yani İttihatçılar, İtilafçılar, Ahrarlar, Ahrarcılar, Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler bütünlüğüyle aslında herkesin beraberce verdiği kolektif bir mücadeleydi.
Kuvayi milliye ruhu denilen
evet,
şey.
Evet. Ama Cumhuriyet'in ilanı ile beraber meclisin içindeki ikinci grup denen grubun tasfiye edilmesi aslında homojenliğin tasfiye edilmesi demekti. Yani sadece bir gruptan söz etmiyoruz. Orada Kürt sorununun da belirginleşmesini sağlayacak, ortaya çıkmasını ve çok acılı bir tarihin ardından gelmesini beraberinde getirecek bir tercihten söz ediyoruz. Yani herkesin beraberce oluşturduğu birinci meclis fotoğrafını hatırlayın. Sarıklısı vardır, Fıraklısı vardır, Alevisi vardır, Sünnisi vardır. Kürdistan, Lazistan mebusları kendi kimlikleriyle vardır. Dindarı vardır, dinle mesafeli olan ya da öyle bir özelliği olmayan insanlar vardır. Kısacası aslında ülkedeki herkes vardır. Başka bir meclis fotoğrafı daha var. 1930'ların meclisi. Belki iki fotoğrafı yan yana koyarsak Kürt sorununun da başlangıcını anlarız.
Evet.
İkinci fotoğrafta herkes fötr şapkalı, fıraklı, takım elbiselidir.
Tek tipleşmiş.
Evet, tek tipleşmiştir. Ama tabii bu olmuyor. Yani siz resmen vatandaş Türkçe konuş ya da burada yaşayan herkes Türktür, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türktür dediğiniz zaman bu böyle olmuyor. Bazı küçük gruplar gerçekten de kabuklarına çekilebiliyorlar. Küskün bir şekilde egemen resmi etnik gömleği giyinebiliyorlar. O da ama kendilerine ve geniş topluma yabancılaşma pahasına. Ama daha geniş sayıdaki topluluklara bunu yapmak mümkün değil. Tıpkı İspanya'da olduğu gibi ki Frankist dönemin İspanyası çok benzer özellikler taşır. Baskların orada da dilleri inkar edilmiştir. Bask dilini yasaklamışlardır. Bask dilinde yazılmış, Euskadi dilinde yazılmış kitaplar yakılmıştır. Ve Baskların yerel meclisleri, oradaki yerel otonomi inkar edilmiştir. Onların yerel renklerini taşıyan bayraklar, flamalar vesaire yasaklanmıştır. Ve Bask sorunu aslında etnik bir sorun olarak şiddet boyutuyla da böyle başlamıştır. Belki aslında başka bir ülkedeki tecrübeyi izlemek bizim kendimize de daha objektif bir şekilde bakmamızı sağlayıcı olması bakımından da önemli. Yani ben İspanya'da mesela Kürt Bask meselesini okurken, anlamaya çalışırken bunun Türkiye'deki Kürt meselesini anlamak bakımından bana çok yardımcı olduğunu düşünmüştüm.
Zaten hani sosyal bilimlerde mukayese olmazsa sosyal bilimler gelişmiyor. Hatta gelişmeyi bir yana bırakın.
Tabii.
Olmuyor. O bakımdan mukayese fevkalade önemli. Bu mukayeseleri biz ilk iki programda da yapmaya çalışmıştık. Şimdi bu 1920-23 Nisan ruhu, işte Kuvayi Milliye ruhu dediğimiz ya da Milli Mücadele ruhu dediğimiz şey 1921 Anayasası'nda aslında bir ölçüde hukuki bir çerçeveye de, anayasal zemine de kavuşuyor. Burada mesela aynı zamanda vilayetlerin pozisyonu, vilayetlere bir tür ademi merkeziyetçiliğin verilmiş olması, vilayet yönetiminin işte valilerin seçilecek olması ve valilerin mesela içinde vilayetlerde eğitim vesaire konuların da vilayetin uhdesinde kalmış olması 24 Anayasası ile ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla hayata da geçmedi. O dediğiniz şey hani bürokratik zümrenin tercihi anayasal sistematiği de bu manada değiştirdi ve anayasal sistematiğin değiştirilmesiyle beraber 1924'ten sonra birçok alanda bu bahsettiğimiz o homojenleştirme ve bunu da demokratik olmayan usullerle yapma hali beraberinde Türkiye siyasetinde ciddi kırılmaları getirdi. Çok partili hayat mesela sona erdi.
Tabii.
Çok partili hayat sona erince çok partili hayatın beraberinde getirdiği temsil kabiliyeti ortadan kalktı ve sizin 1930'da resmettiğiniz o tek tipleşmiş Cumhuriyet Halk Fırkası'nın meclisi ortaya çıktı. Hı. Ama bu arada geçen zaman zarfında da yani her yapılan hamle beraberinde reaksiyon ve kırılmalara yol açtı. Tabii, biraz yani, da onlara tabii. gelelim. Çünkü bu hamlelerin beraberinde yani hani Osmanlı'daki meşruiyet, ortak meşruiyet zemininin çökmesi, bunun üstüne bir de homojenleştirme gayretlerinin devlet zoruyla ve eğitim marifetiyle hayata geçirilmesi gayretleri beraberinde bir reaksiyon oluşturdu.
Haklısınız. Yani şunu özellikle belirtmek lazım. Kürt sorunu hiç yaşanmayabilirdi. Çünkü yaşanmasını gerektirecek bir ortam da söz konusu değildi. Türkiye'de yani Osmanlı coğrafyası boyunca aslında tarihi boyunca Türklerle Kürtlerin birbirleriyle iç içe geçmişlikleri, entegrasyonları belki başka herhangi etnik iki grupta kolay rastlanabilecek kadar değildir. Yani çok daha güçlüdür ve bu anlamda da 20. yüzyılın başlarında bir etnik sorunu inşa edecek, var edecek iç dinamikler söz konusu değildi aslında. Biz şimdi özellikle de çok acılı bir tarih yaşadıktan sonra, 90'ları geçtikten sonra, 2000'leri geçtikten sonra, işte devletle PKK arasındaki çatışmaların, işlenen cinayetlerin acılarıyla tarihe bazen çok serin kanlı bakamayabiliyoruz. Bugünkü öfkeler geçmişte ne olduğunu anlamayı da güçleştiriyor. Ama bütün bu sorunu çözebilmek bakımından daha serin kanlı bir şekilde yaklaşmak ve şu tespitleri yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Kürt meselesi Türkiye'de Kürtlerin varlığının inkar edilmesiyle, resmen inkar edilmesiyle başlamış bir sorundur. Ve bu inkarla beraber tabii yok saymanın bütün siyasi, kültürel, eğitimsel, dini her alandaki gerekleri, olumsuz anlamda söylüyorum, maalesef gerçekleştirilmiştir. Lozan'a gittiği zaman Türkiye heyeti, oradaki heyet Kürtleri de temsil edecek şekilde bir heyet olarak gitmiştir. Ama maalesef Lozan'dan hemen sonra etnik bir homojenleştirme programı başlamıştır. Ardından Şeyh Said isyanı, ardından diğer isyanlar, Ağrı ve Dersim'le beraber daha sonra çok acılı, kalıcı etnik husumetler ve ön yargılar içeren bir tarihinde başlangıcı söz konusu olmuştur.
İsterseniz biraz Şeyh Said isyanına dönelim, oradan başlayalım. Ondan daha önce belki milli mücadele döneminde yaşanan bir Koçgiri hadisesi var, ayaklanması var. Burada yaşanan problem bastırılırken orada da insan hakları ihlalleri söz konusu oluyor ve Koçgiri'deki ahalinin daha önce Ermeni ve Rumlara yapıldığı gibi tehcir edilmesi Sakallı Nurettin Paşa tarafından teklif edilince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Sakallı Nurettin Paşa hakkında çok sert bir hani siyasi denetim ve hatta soruşturma istiyorlar. Evet. Sakallı Nurettin Paşa görevden alınıyor ve biraz da Mustafa Kemal'in hani koruması sayesinde bu soruşturmadan, kovuşturmadan kurtuluyor. Onu takiben bu mesele yani dolayısıyla belli bir problem olmakla beraber hukuk dairesinde kalınarak çözülmeye çalışıyor. Onun içinde de kimi problemler vardır. Ama evet. 1925 işte Şeyh Said isyanı ile beraber bu isyan bir yandan Kürt meselesiyle ilgili önemli bir kırılma anı, diğer taraftan da aslında hani rejimin bu tek partiye dönüşmesi ve otoriterleşmesi için önemli bir argümana dönüşüyor. Rejim bunu böyle takdim ediyor. Fırsata. Evet. Yani çünkü onu takiben terakkiperver fırka kapatılıyor mesela. Evet.
O yüzden de zaten Şeyh Said isyanı ile ilgili resmi tarihe itiraz edenler, resmi anlatının yanlış olduğunu söyleyenler bunu empoze edilmiş bir isyan olarak sunuyorlar. Yani aslında başlangıçta arzulanan bu değildi ama böyle bir şey ortaya çıktı diyorlar. Öyle ya da böyle sonuçta bu isyanın Türkiye'de bir takrir-i sükun ortamının, bir baskı rejiminin
takviye sükun dediğimiz aslında bir tür sıkı yönetim dönemi.
Evet. Ortaya çıkması için kullanıldığını görüyoruz. Aslında diğer olaylarda da benzer şeyler söz konusu. Yani mesela serbest fırka sonrasında yaşanan Menemen hadisesinin de tekrar o baskı ortamının oluşturulması için kullanılması gibi. Bu olayların niteliğine dair tartışma bir yana, bu olayların kullanılış şekli hep aynı olmuştur.
Yani evet, otoriterleşmek için bir argümana ve aslında bu marifetle muhalefetin yıldırılması, hatta muhalefetin illegaliteye itilmesi,
onunla
kriminalize
ilgili olmayan
edilmesi için.
Muhalefetin bile, yani diyelim ki Kürt meselesi konuşulduğunda onunla ilgili olan olmayan bütün bir muhalefetin tasfiyesi, susturulması ve cezalandırılması söz konusu olmuştur. İşte bütün bunları aslında bugün Türkiye'de Kürt sorununda aşmaya çalıştığımız bariyerin ne kadar büyük olduğunu, tarihsel yüklerin, bagajların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Zaman zaman bu konular konuşulurken insanlar şunu düşünebiliyorlar: ama bunlar tarihte kaldı artık, unutalım diye. Ama bir şeyler sürekli kuşaklardan kuşaklara intikal ediyor ve siz o intikal eden o olumsuzluğu gidermeden bugünkü sorunun da üstesinden kolaylıkla gelemiyorsunuz. O bakımdan tekrar o kırılma noktasına dönmek zaman zaman gerekli olabiliyor.
Evet, bir dahaki programda Bekir Hocam, Berat Hocam, tekrar bu ana dönelim. Dünden Yarına Türkiye programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere.
Dünden Yarına Türkiye.